Ayrım 23. Hırsız Clive Cussler. Sayfa 289. Bu son derece düşmanca görünen bir kapı dedi Lillian Hennessy Abbott. Büyük, kırmızı Thomas Flyer K670 model otomobilini kapının önünde durdurarak. Sence kilitli midir? Bana kilitli olacağı söylenmişti dedi Archie. Lord Strode'un Greenwich malikanesine giden yol yüksek taş sütunlara bağlı, ağır dökme demir parmaklıklı ikili bir kapıyla bloke edilmişti. Archie Abbott bir bakışla kapının kilitli olduğunu anladı. Connecticut'tan buraya kadar geldikleri büyük otomobilden inip tampona yaslandı. Lillian otomobili her zamankinden daha temkinli sürmüş, yollar çok kötü olduğu için çok sevdiği Packard Wolf yarış otosu yerine bunu tercih etmişti. İyi misin Archie?
Çok iyiyim.
Sıradan bir çakı gibi görünen çelik yaylı bir bıçak çıkarıp kilidi açtı. İkili kapıyı otomobilin geçeceği kadar araladıktan sonra Lillian içeriye girdi. Archie kapıyı tekrar kilitledi. Devam et dedi karısına. Kıvrımlı bir garaj yolundan 400 metre ilerledikten sonra karşılarına stili bakımından Archie'ye 8. Henry'nin Hampton Court'taki sarayını andıran muazzam bir malikane çıktı. Kalın ahşap ön kapının kapı tokmağı yoktu. Archie elini acıtmamak için kapıyı 45'lik tabancasının kabzasıyla tıklattı. Gelen ayak seslerini duyunca tabancasını hemen kılıfına soktu ve yeleğinden bir kartvizit çıkardı. Görünüşüyle emekli bir başçavuşa benzeyen, kırlangıç kuyruklu bir ceket giydirilmiş olan uşak, pek de dostça olmayan bir ifadeyle onlara baktı. Archie kartvizitini uzattı. ''Lütfen Sayın Lord'a Archibald Angel Abbott ve Bayan Abbott'ın çaya geldiklerini haber verin.''
''Lordumun sizi beklediğini bilmiyordum efendim.''
''Moritanya'da Lord'la birlikte yolculuk yaptık. Civarda olduğumuz zaman eşimle birlikte uğramamızı söylemişti. Eh, biz de bu civardaydık.'' Uşak direksiyon başında oturan Lillian'a baktı. Lillian üstündeki tozları silkelemiş, eşarbını çıkarmıştı. Sarı saçları güneşte parlıyor, mavi gözleri ışıltılar saçıyordu. Uşak onunki gibi bir gülümsemeyi, bir daha ancak cennetin kapısından girerken görebileceğini düşündü.
''Lütfen içeriye buyurun efendim, lorduma haber vereyim.
Ben de eşimin otomobilden inmesine yardım edeyim.''
''Kendimi godoş gibi hissediyorum.'' dedi Archie karısının otomobilden inmesine yardım ederken.
Lillian onun dudaklarına bir öpücük kondurdu.
''Bu işi de çok iyi yapardın. Talihin varmış ki başka becerilerin de var. Sen iyi olduğuna emin misin?''
''Kırlarda geçen bu güzel günde hayattayım ve aşığım.'' Strong tweed bir takım giymişti. Koluna astığı bir çifte vardı.
''Seni tekrar görmek ne güzel hayatım.'' dedi Lillian'a.
Archie'ye karşı daha mesafeliydi.
''Bataklıkta dolaşmaya gidiyordum. İsterseniz siz de gelin.''
Başına tüylü şapkasını geçirip hızlı adımlarla önden giderek onları bir bahçe patikasından geçirdi ve bir kısmı Long Island boğazının sisi içinde gözden kaybolan büyük bir bataklığa doğru yöneltti.
''Ön kapımın kilitli olduğunu sanıyordum.''
''İçeriye girerken tekrar kilitledik.'' dedi Archie.
''Biraz daha yavaş yürüyelim.'' dedi Lillian. ''Kocam bir kaza geçirdi ve tam iyileşmedi.''
''Çok üzüldüm. Elbette daha yavaş yürürüz. Nasıl bir kazaydı Abbott?''
''Bir kurşunun yolunu kestim.''
Strong durdu ve ona baktı.
Gemideyken bundan hiç söz etmemiştin.''
''Bir düğün sırasında otomatik silahlar iyi bir sohbet konusu olmazdı.''
''Söylesene, sen de arkadaşım Bell gibi sigorta işinde misin?''
''Isaac Bell ve ben sen emekli hayatına devam ettiğin sürece sigorta işinde olacağız.''
Strong'un gri bıyıklı kırmızı yanaklarında bir gülümseme seyirdi.
''İnsan istediği anda emekli olamıyor.''
''Ya sana iyi bir gerekçe söylersem?''
''Ben mantıklı bir adam olduğumu düşünüyorum. Bir insanın gerekçesi diğerinin zehri olabilir.''
''O halde sana gerekçe değil bir isim vereyim.''
''Bir isim mi?''
''Zemler'' dedi Archie ve dikkatle Strong'un yüzüne baktı. Lord'un ifadesiz yüzünde sadece göz bebekleri bir anlığına daralmıştı.
''Bu adı hatırladığımı sanmıyorum dostum.'' diye yalan söyledi Strong.
''Christian Zemler.''
''Hayır, hiç.''
''Albay Christian Zemler, sen Güney Afrika'da görevliyken bu rütbedeydi.''
''Benim Güney Afrika'da görev yaptığımı da nereden çıkardın?''
Alman dostlarımızın Oberst Christian Zemler diye hitap ettiği adam.
Benim Alman dostum yoktur.
Son zamanlarda ben de benimkiler de yolumu ayırıyorum dedi Archie. Zemler Güney Afrika Savaşı'ndan sonra birkaç kez terfi ettirildi. Şu sıralar tüm general. Strom birden numara yapmayı bıraktı.
Evet, onu tanıyorum.
Amerika'da ne dolap çeviriyor?
Ne gibi?
Bilmiyoruz.
Strong'un çenesi gerildi. Çok küstah bir hergeledir. Karşılaştığımız en soğukkanlı ajanlardan biriydi. Askerlerimizi taciz eder, nöbetçilerimizi uzak mesafeden vururdu. Ve öldürdüğü kılavuzlarımızın haddi hesabı yoktu. Onun yanında Boyer'ler yavru kurt gibi kalırlardı.
Onu görsen tanır mısın?
Onu sadece bir kere gördüm. O da çok uzaktan dürbünle.
Lillian dedi Archie. Lillian uzun çantasından bir defter çıkarıp Fritz Wunderlich resmi olan sayfayı açtı. Bu adama benziyor muydu? Strong avcı elbisesinin ceplerini karıştırıp tel çerçeveli gözlüğünü çıkardı ve satış temsilcisinin resmine baktı. Bir süre sonra bu adam daha yaşlı dedi ama tabii o kadar çok zaman geçti ki. Yaklaşık 10 yıl dedi Archie. Ne kadar uzaktaydı? Strong ifadesiz bir yüzle bataklığa bakarken düşündü. Archie ve Lillian göz göze geldiler. Archie ona hiçbir şey söylememesini işaret etti.
1000 metre dedi Strong nihayet. Bu mesafenin onun tüfek menzili dışında ve emniyetli olacağını düşünmüştük. Ve tabii o sadece tek kişiydi. Ve neden bana geldiniz?
Isaac Bell senin göründüğünden farklı biri olduğunu düşünüyordu, haklıymış. Biraz araştırınca senin savaşta madalya aldığını öğrendik.
Strong öfkeyle kızardı. Saçmalık!
Ne demek saçmalık? Üstün hizmet madalyası almışsın.
Saçmalık olduğunu söylüyorum işte. Zemler bizi dinamitle doldurduğu bir köprüye yöneltti. Sonra da yaralıları uzak mesafeden tek tek tüfeğiyle vurdu. Üstün hizmet madalyası o alçağın ıskaladığı tek kişiye verildi.
Isaac Bell bir toplantı yapmak için Texas Walt Hatfield'ı, Larry Saunders'ı ve onun özenle seçtiği birkaç adamını bir araya getirdi. Art Curtis ve Berlin'deki stajyerinden gelen raporlar, daha sonra Archie Abbott ve araştırma bürosundan gelen bilgilerle, artık akrobat dediğimiz katille, satış temsilcisi Fritz Wunderlich'in ve Alman İmparatorluğu ordusu tüm generali Christian Zemler'in aynı kişi olduğunu kesin olarak biliyoruz. Bundan başka Bay Van Dorn, tüm General Christian Zemler'in sadece bir Kriegsrüstungswerk ajanı değil, aynı zamanda bu şirketin başında olduğunu ortaya çıkardı. Yani bu adam şirket patronunun kızıyla evli. Zemler ya da kod adıyla Fritz Wunderlich mağazalarına yaptığımız ziyaretler ve Denver'da kaldığı otele benim gitmem üzerine ortadan kayboldu. Wunderlich'e ve suç ortaklarına ülke içinde güvenle dolaşma imkanı veren mağazalarını kapattırdığımız için kendimizi kutlamadan önce unutmayalım ki ülkedeki Alman konsoloslukları tüm General Zemler'a daha da güvenli saklanma, dinlenme, yemek yeme ve uyuma yerleri sağlıyor. Zemler'in izini sürmek sıradan bir suçlunun izini sürmek gibi olmayacaktır. Çok arzulasak da bağımsız bir ülkenin konsolosluklarına kapılarını kırıp giremeyiz. Wunderlich'in resimlerini Alman konsolosluklarının bulunduğu bütün bürolarımıza gönderdim. New York, Chicago, St. Louis, San Francisco ve burada Los Angeles'taki konsolosluğu gözleyen elemanlarımızda bu resimler var. Isaac Bell'in sesi güven saçıyor dedi Christian Zemler. Dinle. Telefonu Hermann Wagner'a uzattı. Korkudan ödü kopmuş olan Wagner telefonu titreyen eliyle aldı. Berlin'de Banker Donar liderinin yüzünü ilk kez bu gece görüyordu. Bu esrarengiz liderin Zemler olabileceğini aklından geçirmişti. Çünkü Kaiser'in maymun diye anılan subayına özel bir sevgisi olduğu dedikodularını o da duymuştu. Zemler'in kalın kaşları, öne çıkık iri çenesi ve çok uzun kolları tahminlerini doğruluyordu. Donar lideri gerçekten de Kaiser'in gözdesi tüm General Christian Zemler'dı. Her nedense Zemler ona yüzünü görmesi için izin vermişti. Ama Wagner şimdi işini yaptıktan sonra Zemler'in onu öldüreceğinden korkuyordu.
Dinle onu.
Wagner Almacı kulağına dayadı. Zemler'la birlikte Almanya'nın Los Angeles konsolosluğundaki mahzende bir masada karşılıklı oturuyorlardı. Konsolos üst kattaydı ve burasının ne amaçla kullanıldığı hakkında çok yüzeysel bir bilgisi vardı. Ve mahzenine girmesi yasaklandığı için çok memnundu. Bu telefonu Christian Zemler konsolosluğun özel hattına bağlatmış, bir elektrikçiye para verip Clyde Lynch'ten çaldığı mikrofonu Fandorn Dedektiflik Şirketi bürosuna yerleştirmesini sağlamıştı. Mikrofon bu telefona bağlıydı. Zemler bu gizli dinleme sistemini gülerek anlatırken Wagner hayretler içinde kalmıştı. Mucize gibiydi. Mucizeden öteye imkansız gibi görünen bir şeydi. Ne var ki Fandorn bürosu Alman konsolosluğundan 3 kilometre uzakta olduğu halde Wagner gerçekten de Bell'in özel dedektifleriyle yaptığı konuşmayı işitebiliyordu.
Duyuyor musun?
Biraz, çok değil.
Bunun farkındayım diye tersledi onu Zemler. Lynch'in mikrofonu henüz tam anlamıyla kusursuz değil ama doğru yolda. Ve eğer dikkatli dinlersen Bell'in sesindeki özgüveni işitebilirsin. Çok doğal. Son birkaç gün içinde o kadar çok şey öğrendi ki.
Evet dedi Wagner korku içinde.
Olaylar her zaman planladığımız gibi gerçekleşmiyor dedi Zemler. Bu da olayların ve planların doğasında var.
Başını kaldırıp baktı. Yeşil gözleri neşeyle parlıyordu.
Bir gece Afrika'daki bir ovada 3 İngiliz beni köşeye sıkıştırmıştı. Ama kaçışım tam planladığım gibi oldu. Onları öldürdükten hemen sonra kolumdan çekti ve yere düştüm. İnanılır gibi değildi. Nereden çıktığı belli olmayan bir aslan bana saldırmıştı. Bir aslan. İngilizlerin kan kokusu onu çekmişti.
Zemler masanın üstünden uzanıp kuvvetli elini Wagner'in koluna dayadı.
Sakin ol Herr Wagner. Çok ürkmüş görünüyorsun.
Korkuyorum diye itiraf etti banker. Moretanya'da asla yüzünüze bakmamam için beni uyarmıştınız. Bu gece bana yüzünüzü gösteriyorsunuz. En kötü ihtimali nasıl düşünmem?
Merak etme, sen bana hayattayken lazımsın. Sana hala ihtiyacım var. Her zamankinden fazla. Yapacak öyle çok işimiz var ki.
Ne yapılabilir? Bell sizin peşinizde ve Imperial filmi de kıskaç altına almış.
Zemler telefonu bankerin elinden aldı ve kulağına dayadı. Yüzü bir gülümsemeyle ışıldadı. Gözleri parlıyordu ve gülümsüyordu ama bu manzara Wagner'e soğuk ve ürkütücü geldi. Bell onu işitebildiğimizi bilseydi bu kadar güvenli konuşmazdı dedi Donar lideri.
40. kısım.
Bay Bell, o resme bir daha bakabilir miyim?
Isaac Bell Wunderlich'in resmini gözlerinde kara gözlüklerle kör bir gazete satıcısı kılığına girmiş olan Fandorn Los Angeles bürosu dedektifine uzattı. Dedektif gözlüğünü çıkarıp resmi bir daha inceledi.
Bakın tam olarak buna benzemiyordu ama o olabilirdi.
Ne zaman?
Kör gazete satıcısı defterini açıp okudu.
Bay Bell'in Fritz Wunderlich resmine benzeyen şahıs Alman konsolosluğuna cumartesi günü saat 8'i 10 geçe geldi. Dedektif Ballant bu şahsın o olduğuna karar verdi.
Akşam 8'i 10 geçe mi?
Evet efendim.
Ne zaman çıktı?
Çıkmadı.
Odadaki dedektifler şapkalarını almak için davrandılar. Bell çoktan kapıya gitmişti.
Hiç dışarıya çıkmadı mı, emin misin?
Bulunduğum yerden ön kapıyı gözlüyordum. Nöbeti devretmek için oradan ayrılırken bize her zaman yardımcı olan devriye polisi Joe Thomas'tan kapıyı gözlemesini rica ettim.
Haydi baylar, gidip bir bakalım.
İki Ford'a dolaşıp şehrin öbür tarafına yollandılar.
Konsolosluğa girmemizin bir yolu var mı diye sordu Larry Saunders Bell'e. Uluslararası bir skandala yol açmadan giremeyiz.
Bell otomobillerin evden bir blok ötede durmasını istedi. Konsolos kısa bir süre önce San Francisco Başkonsolosu tarafından bu göreve atanmıştı.
Burada bekleyin, pencereden bakıp Kaliforniya'daki dedektiflerin yarısını görmelerini istemiyorum.
Bell yürüyerek kör gazete satıcısının büfesine gitti. Devriye polisi Joe Thomas içeride oturmuş esniyordu.
Fandorn dedi Bell resmi gösterirken gözükmemek için Los Angeles Times'ın akşam baskısını aldı. Bu adamın konsolosluktan çıktığını gördün mü?
Az önce çıktı dedi devriye polisi. Binada yangın çıkmış gibi uçarcasına gitti.
Isaac Bell sana sorularla gelecek dedi Christian Zemler. Irina Violet'i uyararak hazırlıklı ol.
Hazırlıklıyım.
Sana tavsiyem hem hayret etmiş gibi davran hem de şiddetle karşı çık.
Hazırlıklıyım dedim.
Yerinde olsam J.B. Morgan kozunu oynardım.
Niyeti bu.
Sevgili prensinin hayatı buradaki dengeye bağlı dersem abartmış olmam, dedi Zemler gülerek.
Irina'nın beklemesi uzun sürmedi. Lobideki korumalar dahili telefonla onu aradılar.
Elbette, dedi Irina. Bay Bell'i doğruca yukarıya gönderin.
Sekreterlerini uyardı. Toplantım sırasında kimseyi içeriye almayın.
Bell yüzü asık olmasına rağmen her zamanki yakışıklı görünümüyle odaya girdi.
Isaac, dedi Irina onu karşılamak için masasından kalkarak. Bu sabah ters tarafından kalkmış gibi görünüyorsun.
Irina, senin yatırımcıların aslında Alman İmparatorluğu ordusundan para hortumlayan Hamburg bankerleriymiş.
Bu doğru değil.
O bankanın adı da Hamburg Bankası.
Isaac, lütfen saçmalıyorsun.
Bu operasyonunda senin patronun Christian Zemler adındaki bir Alman tüm generali.
Irina Viores pişkin bir ifadeyle Bell'in gözlerine baktı.
Christian Zemler adında birini tanımıyorum. Imperial Film yasal bir şirkettir. Sinema filmi yapmak, dağıtmak ve oynatmak için ülke çapında bir girişim yaptık.
Bell bir adım bile gerilemedi. Eğer Christian Zemler'ı tanımıyorsan amirin kim?
Sanatçılar Sendikası Başkanı.
Sanatçılar Sendikası diye bir şey yok, paravan.
Irina Viores bir süre sessiz kaldı, sonra masasına oturdu. Uzun bir mektup açacağını yavaşça parmakları arasından geçirirken Bell'e bakıyordu.
Sessizliği Bell bozdu. Sanatçılar Sendikası bir paravan, öyle bir kuruluş yok.
Başında kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksın.
Ne? Kimmiş?
Singleton Brooks.
Irina onun hayretle sarsıldığını gördü. Bell sanki bu ismi biliyormuş gibiydi ki bu Irina'nın hiç beklemediği bir şey olmuştu ama durum buydu.
Irina böyle olmasına çok sevindi ve rahatladı.
Bell'in kuşkularını farklı yöne çekmek için yaptığı güzel plan hiç beklenmedik bir şekilde daha da iyi olmuştu.
Prensinin şansı dönüyordu. Irina bunu ruhunda hissetti.
Singleton Brooks adı Bell'e tanıdık gelmişti ama nedenini hatırlayamadı. Derken birden aklına geldi. Sabotajcı soruşturması sürerken Wall Street'te onunla tatsız bir görüşme yaptığını hatırladı.
Singleton Brooks halen J.P. Morgan için çalışıyor.
Irina ona güzel ve kibirli bir gülücük gönderip Bay Morgan'ın da paravan olduğunu sanmıyorum, dedi.
New York'taki adamlarımıza Bay Brooks'u araştırmalarını bildireceğim.
Gerek yok. Bay Brooks yarın gece Golden State Limited treniyle buraya geliyor. Onu istasyonda karşılayıp ne istersen kendisine sorabilirsin. Başka bir şey var mı Isaac? Eğer yoksa lütfen Marion'a sevgilerimi ilet.
Isaac Bell zoraki bir tebessümle Irina'nın elini sıktı ve binadan ayrıldı. Görünüşe bakılırsa Christian Zemler altyapısını tahmin ettiğinden de sağlam hazırlamıştı.
Bell doğruca Bunker Hill'e gidip hışımla Andrew Rubenoff'un malikanesine girdi. Rubenoff piyanosu başındaydı ve Mendelssohn'un bir parçasını çalıyordu.
Bu Berlinli adam çok ustaymış.
Singleton Brooks hala J.P. Morgan için mi çalışıyor?
Son duyduğumda öyleydi. Ayrılmış olsaydı duyardım.
Irina Viores, Brooks'un senin var olmadığını söylediği sanatçılar sendikasını temsil ettiğini söyledi.
Sana onun hiç var olmadığını söylemedim. Ben soruşturduğum zaman yoktu, belki şimdi vardır.
Neler dönüyor böyle?
Morgan'ın armatörlük şirketi zor durumda. Uluslararası ticaret denizcilik şirketi Britanya hükümeti ve Amerikan Kongresi tarafından kullanılıyor. Belki de Imperial Film'de bir fırsat görmüştür. Nasıl finanse edildiği bir yana, Imperial Film bağımsız film yapımcılığında, dağıtımında ve gösteriminde pazarın büyük bir kısmını ele geçirecek gibi görünüyor. Morgan da bu pastadan payını almak ister.
Ama Krieg ve Alman ordusu...
Her şey değişiyor Isaac. Olaylar her zaman ilk başta planlandığı gibi gerçekleşmeyebilir.
Irina Viores'in kitaplığı raylı sistemle sessizce kayarak açıldı ve Christian Zemler gizli merdiveninde belirdi.
Yarın gece, dedi, demir at ekibi çekimden döndükten sonra Bayan Bell'den bir şey rica etmeni istiyorum.
Nasıl bir şey?
Üst katta o lanet yönetmenimizin işi bırakmakla tehdit ettiğini işittim. Tam da gemiyi ve iskeleyi yapmayı bitirdikleri zaman.
Neden?
Senaryonun iyi olmadığını söylüyor. Karanlıkta projektörle ilgili bir şey. Yarın onun kovulmasını istiyorum. Sonra da Bayan Bell'den geç saatlere dek kalıp sana yardım etmesini rica edeceksin. Göçmenlerin gelişi sahnesini çekmek için. O sırada marangozlar da gemi ve iskeleyi kaldırıp ona demir at setini hazırlayacaklar.
Ya hayır derse?
Sen de benim kadar biliyorsun ki Marion Bell filmin yapımına katkısı olacak hiçbir şeye hayır demez. Ne de karanlıkta projektör ışığında film çekmek fırsatını kaçırmak ister. Zorlu bir işi kotarıp kendini göstermek isteyecektir. Özellikle de sen ona önceki yönetmenin bu iş için yeterli olmadığını söyleyince.
Irina Violet'sin siyah gözleri endişeyle buğulandı. Ona ne yapacaksınız?
Hiçbir şey. Senin aklından neler geçiyor be kadın? Sana söz veriyorum. Demir atın başarısını köstekleyecek hiçbir şey yapmayacağım. Yeter ki sen ondan bunu isterken o lanet kovboy yanınızda olmasın.
23. ayrımın sonu. Sayfa 302.